Ayrım 19.
Zihnin kontrolü için yapılan çalışmalar. 1. Özel nefes alma egzersizleri. 2. Yabancılar arasına girildiğinde zihnin dağılmasına müsaade etmemek ve olası negatif tesirlerden uzak durabilmek için pratik uygulamalar. 3. Zihnin konsantrasyonunu dağıtan etkenleri fark etmek ve bu etkenleri yok etmek. 4. Konsantrasyonun geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 5. Yine konsantrasyonun yoğunlaştırılması için her gün belirli bir süre gruplar halinde zikir çalışmalarında bulunmak. Zikir çalışmalarında geçilen safhalar. 1. Sesli veya sessiz zikir. 2. Nefes alma tekniklerinin devreye girmesi. 3. Vecd halinin yaşanması. 4. Aydınlanma, bilgi ve spiritüel güçlerin elde edilmesi. Konsantrasyon ve nefes alma egzersizleri çalışmanın önemli bir bölümünü oluştururdu. Çünkü bunlar sağlanmadan bu yolda ilerlenmesinin imkanı yoktu. Bundan sonraki başarılar bu yolda yapılan doğru çalışmalara bağlıydı. Bunların mutlak surette başarılması şarttı. Bu nedenle gizli öğretide zikir çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Zikir, arzu edilen bir kuvvet veya evrenin büyüklüğü üzerine konsantre olunarak yapılan meditasyondur. Doğuda uygulanan meditasyon kurallarıyla sufilerin uyguladıkları zikir çalışmalarının temeli aynı prensiplere bağlıdır. Sadece kullanılan mantralar, yani kelime kalıpları değişiktir. Bu prensipler tüm toplumların gizli öğretilerinde bir ve aynıdır. Çünkü bağlı bulundukları bilgi sistemi aynı kökene bağlıdır. İlk geleneksel ezoterik doktrine, yani Mu kültürüne. Zikir çalışmaları belirli nefes alma teknikleriyle birlikte uygulanır ve sonunda zihnin ve şuurun değişimine sebebiyet veren vecd, yani trans haline geçilirdi. Bu aydınlanmaya giden bir yoldu. Spiritüel güçlerin ve kozmik bilgilerin insan bünyesinde zemin bulmasına yol açan çalışmaydı. Çok dikkatli uygulanması gerekiyordu. Bu nedenle mutlaka öğretmenin gözetiminde yapılırdı. Öğretmenin gözetiminde yapılması gerekirdi çünkü zikirde kullanılan kelime öğretmen özel olarak bazı manyetik enerjiler yüklerdi. Böylelikle tekrarlanan kelime kalıbı öğrenciye yoğun bir enerjinin geçmesine sebebiyet verirdi. Bu sözcük üzerine yüklenen enerji zaman zaman yeniden doldurulması gerekirdi. Zira öğrenci bu enerjiyi belli bir süre sonra kendi üzerine çektiği için tüketirdi. Tükenen enerjinin öğretmen vasıtasıyla yeniden doldurulması gerekirdi. Aksi takdirde öğrencinin negatif enerjileri üzerine çekme tehlikesi baş gösterirdi. Günümüzde meditasyon uygulamalarında bu kurala uyulmadığı için birçok kişi psikolojik ve fizyolojik kökenli önemli rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden günümüzde uygulanan meditasyon çalışmaları yarardan çok zarar getirmektedir. Özellikle transandantal meditasyon tekniğinin uygulanmasıyla arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu konuda okuyucularımı uyarmayı bir borç biliyorum. Gizli öğretide belli bir yol alındıktan sonra öğretmenlerinin gözetiminde öğrencilerin bazı mucizeler gerçekleştirebildikleri bilinmektedir. Bunlar keramet adıyla anılır. Normal yollarla açıklanması mümkün olmayan bu mucizevi olayların altında yatan parapsişik prensiplerin meydana gelmesinin en önemli sebebi öğrenciye öğretilen ve uygulamaları yaptırılan özel düşünce konsantrasyonu çalışmalarıdır. İslam dünyasında büyük etkiler yapmış olan sufiler, Sünni Müslümanlarca hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Sürekli eleştirilmişlerdir. Hatta bazıları anlaşılamamak ve horlanmakla da kalmamış, bunu yaşamlarıyla ödemişlerdir. Bunların başında Hallacı Mansur gelir. Hallacı Mansur. Ünlü sufilerden olan Hallacı Mansur, Enel Hak, ben Tanrıyım dediği ve bu sözünden geri dönmediği için zamanın otoriteleri tarafından önce kırbaçlandı, sonra derisi yüzülüp taşlanarak M.S. 922'de Bağdat'ta öldürüldü. Hallacı Mansur, diğer sufiler gibi insan, tanrı, evren üçlemesini içeren varlık birliğini savunuyordu. Gençliğinde Kahire'de bulunan Mansur, burada İskenderiye okulu filozoflarıyla tanıştı. Onların görüşlerini benimsedi. Daha sonra tüm Türkistan'ı dolaştı. Buradaki sufi tarikatlerinde görüşlerini yaydı. Hallacı Mansur'a göre gerçek olan birdi. Çokluk ve bu birin farklı biçim ve nitelikteki yansımalarından ibaretti. Evren ve insan birin dışında değil içindeydi ve onunla özdeşti. Bu nedenden dolayı insan da Tanrı'nın bir cüzü yani bir parçasıydı. İnsan Tanrı'ydı ama Tanrı insan değildi. Onunla sınırlı değil çünkü o. Tüm varoluşun kendisiydi. Evren, ışık ve sevgi yumağı olan Tanrı'dan yansımıştı. Tanrı'dan ayrı hiçbir parça olamazdı. Çünkü Mansur'un görüşüne göre parça bütüne aitti ve gerçeği kavrama gücünden yoksun olanlar, tüm varlıkların Tanrı'dan ayrı birer birim olduğunu ileri sürerler. Bunun bir yanılgı olduğunu anlamak ancak sezgiyle mümkündür. Her birey kendi içine dönerek bu sezgi gücünü belirli bir eğitimle ortaya çıkartabilir. Bu içe dönüşün sonucu olarak önce tanrısal sevgi uyanır, sonra da gönülde tanrısal nur açık seçik görülmeye başlar. Gerçek sır tanrısallığı insanın içinde görmesidir. Bu görünüşü bir tek cümleyle ifade etmiştir. Kendini bilen Tanrı'yı bilir. Enel Hak demesinin altında yatan felsefe işte buna dayanıyordu. Zamanın sünni otoriteleri derhal bu görüşlerden vazgeçmesini ve hatalı olduğunu kabul etmesini istediler. Söylediklerinden geri dönerse kendisini affedeceklerdi. Ancak o bunu yapmadı, bile bile ölümü kabul etti. Onun inancı uğruna ölümü seçmesi sufiler arasında derin izler bıraktı. O sufizmde bir simge olarak yaşamaya devam etti. Onun bu görüşleri aslında kökeni çok eskilere dayanan ezoterik sırlara dayanmaktaydı. Belki de onun en büyük hatası bazı sırları o dönemlerde açıkça söylemiş olmasıydı. Kendisinden sonra gelenler inisiyatik sırların asla hazır olmayanlara açıklanmaması gerektiğini bir kez daha ısrarla savundular ve zamanından önce açıklanan sırların nelere sebebiyet verdiğini anlatmak için Hallacı Mansur'un yaşamını örnek olarak gösterdiler. Feridettin Attar, Anadolu sufileri üzerinde derin etkiler bırakmış olması bakımından ayrı bir öneme sahip olan tanınmış sufi düşünürlerinden biri de milattan sonra 1119'da Nişapur'da doğan Feridettin Attar'dır. Anadolu'daki tasavvuf çalışmalarının en önde gelen isimlerinden Mevlana ve Yunus Emre gibi tarihe mal olmuş şahsiyetleri derinden etkileyen Feridettin Attar, batani sırları içeren bir de eser bırakmıştır. Masaül Acayip adlı bu kitabı nedeniyle dönemin yetkililerince putperestlikle suçlanmış ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle belirli bir süre ülkesini terk etmiş ve yöneticilerin değişmesinden sonra yeniden ülkesine geri dönerek çalışmalarını sürdürmüştür. Varlık birliği anlamına gelen vahdet-i vücut kavramının sufiler arasında yaygınlaşmasında etkili bir rol oynamıştır. Tanrı görünmeyen durumda iken kendisine olan sevgisi yüzünden görünür olmak istedi. Böylece tanrısal südur başladı ve tüm varlık türleri oluştu. Sevgi bu oluşun kaynağıdır, ilk nedenidir diye yazmaktadır ünlü eseri Masarül Acayip'te. Attar'a göre var olmak, yüce bir nur olan Tanrı'dan fışkırmak, görüş alanına çıkmaktır. Oluş Tanrı'dan çıkış ve yine ona dönüştür. Bu görüşü ezoterizmin iniş ve çıkış bilgisini çağrıştıran bir özelliğe sahiptir. Tanrısal ışık en yüceden en aşağı katlara doğru basamak basamak görünür hale gelmektedir. Bu da varoluşun bizzat kendisidir. Bu basamaklar değişik varlık türlerini oluşturur. Varoluş yoktan yaratılış anlamına gelmez. Görünmeyenden görünür bir hale geçmeyi belirtir. İnsan Tanrı'dan ayrı bir varlık değildir. Onun görünümlerinden sadece bir tanesidir. İnsan potansiyelinde, özünde tanrısal özelliklere sahip olan ilahi bir varlıktır. Ancak bu özelliğini dünyada yaşarken unutmuş durumdadır. İnsanın cüzi iradesi Tanrı'nın külli iradesinin bir parçasıdır. Bir bütünün parçası ve farklı bir görünümüdür. Tanrı'yı görmek mümkün değildir. Çünkü Tanrı'yı görebilmek için bütünün tüm parçalarını aynı anda görmek gerekir. Bu da mümkün değildir. Tanrı çoklukta, birlik arz eden tekin kendisidir. Her şey tekin farklı görünümlerinden ibarettir. Ruh ölümsüzdür. Tanrı'dan gelmiş ve ona geri dönecektir. Beden ise ruhun yeryüzünde kullandığı aracıdır. Ruh gelişimini tamamlayabilmek ve gelmiş olduğu asıl yere tekrar geri dönebilmek için ne kadar bedene ihtiyaç duyarsa o kadar beden eskitecektir. Attar bu görüşleriyle tekrar doğuş meselesine de asırlarca önce ışık tutmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında Horasan'da doğdu. Daha sonra Anadolu'ya göç etti. Dönemin en ünlü sufisi olarak tarihe geçti. İlk derslerini Bilgiler Sultanı sıfatıyla anılan babası Mehmet Bahattin Veled'den aldı. İkinci hocası babasından el almış olan Seyyid Burhanettin Tirmizi oldu. Batani öğreti ile iç içe büyüyen Mevlana, Şems Tebrizi ile karşılaşmasından sonra kendi ekolünü şekillendirmeye başladı. Bu ekolün kalıpları şeriat ve şartlandırmanın sınırlarının çok ötelerinde şekil buldu. Batani ve inisiyatik bir kökende filizlendi, yeşerdi ve uzun bir süre fonksiyon gördü. 1200'lü yıllarda yakılan bir meşaleydi. Hem de öyle bir meşale ki, ışığı tüm yozlaştırıcı ve bozucu etkilere rağmen günümüze kadar kendisini hissettirebilen bir meşale. Işık yayan özelliği kalıpların ve şeriatin dar kalıplarından dışına taşan batani kökenden kaynaklanmaktaydı. Bu köken, Mevlana'nın her sözünde kendisini hissettirmiştir. Gel, gel, yine gel, yine gel. İster kafir ol, ister putperest, ister mecusi, bizim dergahımız pişmanlık dergahı değildir. Bin kere tövbe etmiş olsan da, bin kere bozmuş olsan da tövbeni, umutsuzluk kapısı değil bu kapı. Gel, gel, yine gel, yine gel. Mevlana, Ferittin Attar'la Nişapur'da karşılaştıklarında yanlarında babası da bulunmaktaydı. Feridettin Attar, daha ilk bakışta Mevlana'nın farklı bir genç olduğunu anlar ve babası Mehmet Bahattin Veled'in kulağına eğilerek şöyle der. Biliyor musun, senin oğlunda dünyayı yakacak ateş var. Daha sonraki yıllarda babasıyla çeşitli merkezleri dolaşmaya devam ederler. Muhyiddin el-Arabi ile Bağdat'ta tanışan Mevlana uzun sohbetlerde bulunur. Mevlana'nın sıra dışı bir şahsiyet olduğunu Muhyiddin el-Arabi de kısa bir sürede anlar. Ayrılırlarken Muhyiddin el-Arabi uzaktan kervana bakar. Mevlana kervanın en ön tarafındadır. Babası ise en arkada. Kervanın arkasından bağırır. Hey gidi dünya hey! Küçük bir nehir, koskoca bir denizi önüne katmış gidiyor. Nişapur, Bağdat derken yolları Şam'dan geçer. İlk kez Şems'le burada tanışırlar ve bir daha hiç ayrılmazlar. Konya'ya yerleşen Mevlana, Şems'in öldürülüşüne kadar onunla birlikte kalır. Şems'in ölümü Mevlana'yı çok etkiler. Şems ile öte alemde kavuşacaklarını çok iyi bilir. Ölüm var, ayrılık yoktur ama hasreti çeken bilir. En büyük sırdaşı artık yoktur. Konya'nın bağnaz dincileri Şems'i öldürmüşlerdi. Ama onu asıl üzen öz oğullarından Muhammed Alaaddin'in bu bağnazlarla işbirliği yapmasıydı. Şems'in ölümünden sonra Ahi Şeyhi Sadreddin ile karşılaştı. İki büyük şahsiyet ortaklaşa çalışmalarda bulundular. Bu arkadaşlıkları Ahi Teşkilatı'nın Mevlana'yı izlemesine yol açtı. Mevlana'nın öğrencilerine sır katipleri adı verilmekteydi. Bu öğrenciler arasında her kesimden Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Türkler, Rumlar, İranlılar, Araplar, Ermeniler bulunmaktaydı. Din, dil, millet ayrımı, evrensellik anlayışlarının sınırları içinde yer alamamıştı. Mevlana, kendi tekkesi dışında en huzur bulduğu ortam Bilge Hatun Manastırı'ydı. Ünlü Sufi bu manastırda bazen haftalarca kalırdı. Mevlana'nın tanınmasındaki en önemli özelliği batani öğretiyi şiirlerle anlatmasındaki ustalığı olmuştur. Rumcayı çok iyi biliyordu. Bu nedenle Eflatun'un tüm yapıtlarını orijinalinden okudu. Rum Ortodoks Kilisesi rahipleriyle Eflatun'un görüşleriyle ilgili tartışmalara katıldı. Tasavvufu, bataniliği, Yunan sırlarını ve ezoterizmi yakından inceledi. Çalışmalarıyla tasavvuf sanatının doruğuna ulaştı. Şeriatın dışında İslamiyet'in batıni yönüyle ilgilendi. Bunu da şiirlerinde açıkça anlatmaktan geri durmadı. Ey hacca gidenler, nereye böyle? Tez gelin çöllerden döne döne. Aradığınız sevgili burada. Duvar bitişik komşunuz. Durun, gördünüzse suretsiz suretini onun. Hacı da sizsiniz, Kabe'de, ev sahibi de. Mevlana için Tanrı, önsüz ve sonsuzdur. Salt ışık, salt akıl, salt ruhtur. Hep odur var olanda, yok olanda. Odur kaynağı acının da, kıvancın da. Yok görecek göz sende, yoksa görürdün. Yalnız o var baştan aşağı senin varlığında. Mevlana Divan-ı Kebir adlı eserinin hemen başında da aynı anlama gelen cümlelerle başlamıştır. Gizli şeyleri gören gözlere her an senden şekiller, suretler görünmede. Bir başka eserinde ise, ey Tanrı'yı arayan, aradığın sensin sözleriyle tasavvufun felsefi yolları arasında sırları biraz da üstü örtülü bir şekilde söylemekten kendisini alamamıştır. Mevlana'nın Divan-ı Kebir, Fihi Mahfih, Meclis-i Sabah, Mektubat ve Mesnevi olmak üzere 5 büyük eseri vardır. Her ne kadar Mevlana, ben kim, şiir kim diyorsa da, onun her bir mısrası mumlu petekten süzülmüş bal gibidir. İnsana, sevgiye, evrene, tanrıya, aşka ve evrenselliğe kucak açmış bir batınidir o. Hoşgörülü ve insancıllık her halde ancak bu kadar yaşama aktarılabilirdi. İnsanlar biraz da kusur ve yanlışlarıyla güzeldir. Başkalarına zarar vermeyen zaaflara da hoşgörülü olmak gerekir diyen Mevlana, bunu sadece sözleriyle değil yaşamıyla da ortaya koymuştur. İnisiyatik kökenli, batıni bir ekola sahip olan Mevlana'nın hiçbir din ayrımı yapmadığı bilinmektedir. Bu, ölümünde de kendisini göstermiş ve cenazesine Mevleviler ve ahilerin yanı sıra Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler de yoğun bir şekilde katılmışlardır. Mevlana'nın ölümünden sonra büyük oğlu Sultan Veled, babasının öğretisini kurumlaştırdı. Ancak kullanılan dilin, Farsça, öğretinin de zor kavranır batıni sırlara sahip olması nedeniyle belirli bir çevrede sınırlı kaldı ve halka inemedi. Bir elleri yukarıda, diğer elleri aşağıda dönen semazenlerin sırrı ise geniş halk kitlelerince hiçbir zaman anlaşılamadı. Yunus Emre. O dönemlerden günümüze kalan isimler arasında, ilk akıllara gelenler arasında Baba İlyas, Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evren, Yunus Emre sayılabilir. Mevlana'nın ve isimlerini saydığımız bu şahsiyetlerin aynı dönemin insanları olması tesadüf değildir. Tarih sayfalarını çevirdiğimizde o dönemlerden sonra Türkler arasında bu denli etkili düşünürlerin çıkmadığı görülmektedir. Bunun sebeplerini biraz sonraya bırakıp, bu şahsiyetleri tek tek ele almasak da hiç değilse Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli ile ilgili birkaç özelliğe değinerek yolumuza devam edelim. Gizli sırları içeren batıni öğretiyi halka indiren şahsiyetlerin başında Yunus Emre gelir. 1245 yılında Ankara yakınlarındaki Sarıköy'de doğdu. O dönemlerde doğduğu köyde yaşayanların hemen hemen hepsi Horasan'dan göç eden Yesevi tarikatine mensup kişilerdi. Yunus gençliğinde tasavvuf ilmini öğrenmek amacıyla dönemin en ünlü sufi büyüğü Hacı Bektaş'ın yanına gitti. Ancak çok yaşlanmış olan Hacı Bektaş, Yunus'u Tapduk Emre'nin yanına gönderdi. Burada 30 yıl gizli eğitimden geçti. Tüm dinlerin içeriğini öğrendi. Yunus bunu 4 kitabın manasını okudum, hasıl ettim diyerek şiirlerinde ifade etmiştir. Mantık, felsefe, Yunan filozoflarının yapıtları, Arapça ve Farsça gibi dersler görmüş ve zamanın en iyi eğitiminden geçmiştir. Ne elif okudum ne cim demesi, onun batani biliminin yanında zahiri olanlara değer vermemesinden kaynaklanmıştır. Burada aldığı eğitimi Türkçeyi kullanarak son derece basit bir dille ve herkesin anlayacağı bir yalınlıkla şiirlerinde dile getirmeye başladı. Tüm sırları olmasa bile halkın anlayabileceği ve okunduğunda bazı çağrışımlar yapabilecek kısımlarını şiirsel bir anlatımla insanlara sundu. Onun şiiri gizli batıni öğretinin sadeleştirilmiş dilidir. Şiirlerinde halka felsefeyi sevdirmiştir. Tasavvuf felsefesinin en ağır konularını bile şiirlerinde herkese hitap edebilecek düzeyde anlatabilme becerisini gösterebilmiş ender sufilerden biridir. Diğer sufiler gibi Yunus da gerçek aşk ile insanın giderek Tanrı'ya yaklaştığını ve sonuçta Tanrı'yı kendi içinde bulacağını savunmuştur. Bütün varlıklar gibi insan da tanrısal aşkın yansımasını içinde gizlemektedir. Bu yansımayı görebilmek için eğitimden geçmek şarttır. Bu eğitimin temeli de batıniği gizli öğreticiliktir. Bunu şiirlerinde şöyle anlatmaya başlar. Vardığımız illere, şol sofa gönüllere, baba taptuk manasın, saçtık elhamdülillah. Taptuk'un tapısında, kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. Ruhun ölümsüzlüğünü şiirlerinde anlatan Yunus, ruhun çıktığı kaynağa dönme çabası içinde olduğunu dile getirmiştir. Beden yok olup gitmekte, ancak ruh ölümsüzlerin dünyasına gitmekte. Ölümsüzlerin dünyasından ruhun tekrar dünyaya geldiğini ve çeşitli bedenler kullanan ruhun bu çabalarının sonunda arınmaya doğru ilerlediğini halka şiirlerle anlatmıştır. Onun şiirlerinde derin bir felsefenin izlerini takip etmek son derece kolaydır. İnsan, evren, tanrı birliği onun dizeleri arasında kendini hissettirir. Çeşitliliğin sadece görüntüden ibaret olduğunu, tanrısal südür sonucunda ortaya çıkan evren ile insanın aynı kozmik yasayla çevrili olduğunu anlatırken, insanın tanrısal benliğinin altını çizer. Hem de hiç gizlemeden açıkça bu sırrı ortaya koyar. Ay oldum, aleme doğdum, bulut oldum, göğe yağdım, yağmur olup yere yağdım, nur oldum, güneşe geldim. Onun şiirlerinde zıtlıklar birlik içinde erir, yok olup gider. İkiliği terk et, birlik makamını tut. Canlar canın bulursun, birlik içinde. Yunus Emre, yetiştiği batıni okulun kuralları içinde yaşamış ve burada öğrendiklerini yaşamında fikirleriyle ortaya koyarken gizli öğretinin bazı sırlarına da insanları hazırlamıştır. Örneğin, inisiyatik özellikteki bu okulda yetişen öğrenciler arasında 3 temel kategori bulunduğunu anlatırken, geleneksel inisiyasyonun 3 temel safhadan oluştuğunu da böylelikle insanlara açıklamış oluyordu. Yunus'un anlattıklarından yetiştiği okuldaki öğrencilerin 3 farklı safhadan geçtiklerini anlıyoruz. 1. İlmel Yakin. İnisiyasyonun birinci aşamasıdır. Diğer ulusların inisiyasyonunda ifade edilen küçük sırlar aşamasına denktir. Akıl ve ilim yoluyla elde edilir. İlk temel bilgilerin verildiği aşamadır. 2. Aynel Yakin. Büyük sırlar aşamasına denktir. Her ne kadar bazı sırlarla karşılaşıldıysa da yine de gerçeğin ışığını henüz kalbinde hissedemeyenlerin oluşturduğu aşamadır. Yoğun, kendi üzerinde çalışmaların yapıldığı safhadır. 3. Hakkel Yakin. Ruhsal sezgi gücüyle elde edilen ilahi sırlar aşamasının karşılığıdır. İslam ezoterizminde bu safhaya ulaşanlara verilen isim insan-ı kamildir. Bu safhada belirli bir dinin mensubu olmak gibi bir düşünce sistemi terk edilerek tüm dinlerin birliği kavranılır. Bu safha dinin zahiri görüntüsünün terk edilerek dinin batıni yönüne geçilişin eşiğidir. Bu eşikte dinin kapalı bilgileri açıldığı için din o eski anlamını yitirir. Dinin gerçek anlamı ortaya çıkar. Bu safhada inisiye tüm dinlerdendir ama hiçbir dinden değildir. O birliğin dünyasında yerin ve göğün oğulları adı verilen bir grubun üyesidir artık. Yunus bu durumu yine o kendisine has üslubuyla anlatmıştır. Dini millet sorar isen, aşıklara din ne hacet? Aşık kişi harap olur, ışık bilmez din, diyanet. Oruç, namaz, gusulü haç, hicaptır aşıklara,